Ayrım 37.
Oysa sevgiyi siyah beyaz, koyu tonda, küçücük bir ekranda görüyordu. Bunu öğrendikten sonra tek yapacağımız şey sıralamada alt düzeyde yer alan değerlerin alt biçemlerini de üst düzey değerlerin alt biçemleri haline getirmek olacaktır. Böylece onun değerleri hakkındaki fikirleri ve değer sıralaması değişecek ve sevgi en üst düzeye sahip bir değer olacaktır. Bu düzeyde korunması için de switch paterni uygulanacaktır. Bu işlemleri öğreterek dünyaya ve hayata bakış açısını değiştirdim. Böylece eylemleri uygun bir temele dayanmaya başladı. Bir insanın değer sıralamasını değiştirmenin hemen ortaya çıkmasa bile çok büyük imaları olabilir. En iyisi önce kişinin kendini kanıtlama yordamını keşfetmek ve değer sıralamasını değiştirmeden önce algılamasını değiştirmektir. Sanırım bunun kişisel bir ilişkide ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır. Bir insanın en önemli değeri çekicilik, ikincisi dürüst iletişim, üçüncüsü yaratıcılık ve dördüncüsü de saygı olsun. Bu ilişkide doyurucu sonuç elde etmenin iki ayrı yolu vardır. Bir tanesi saygıyı birinci değer, çekiciliği de sonuncu değer yapmaktır. Böylece artık eşine çekici gelmeyen birine, onun eşine karşı duyduğu saygının çekicilikten daha üstün olduğu hissini verebiliriz. Bu şekilde o eşine saygı duyduğu sürece en önemli ihtiyacının karşılandığını hissedecektir. Daha basit bir olsa, kişinin çekiciliğini anlamada kullandığı kanıtlama yordamını belirlemektir. Karşısındaki kişide neler bulması, görmesi, hissetmesi gerekir. Sonra ya onun çekicilik stratejisini değiştirir ya da tatmin edilmesi gereken değerleri eşiyle paylaşmasını sağlarız. Birçoğumuz çatışan değerlere sahibizdir. Hem başarılı olmak hem de plajda yan gelip yatmak isteriz. Hem zamanımızı ailemizle geçirmek hem de işimizde çok çalışıp başarılı olmak isteriz. Hem güvenlik hem de macera ararız. Bu değer ikilemleri kaçınılmazdır. Bunlar hayatımıza biraz da çeşnik atarlar. Asıl sorun temel değerlerimiz bizi farklı yönlere çektiğinde çıkar. Bu bölümü bitirdikten sonra değer sıralamanızı ve kendinizi kanıtlama yordamlarınızı inceleyin ve çatışan yönleri bulun. Onları açıkça görebilmek çözümün birinci basamağıdır. Kişilerde olduğu kadar toplumlarda da değerler çok önemli bir yere sahiptir. Birleşik Devletler'in son 20 yıllık tarihi değerlerin değişebilirliği ve önem sıralaması için iyi bir örnek oluşturur. 60'larda ortaya çıkan değer çatışmaları hangi devrimi yaptı? Bir anda toplumu ses çıkaran önemli bir bölümü, toplumun bir bütün olarak sahip olduğu değerleri açıkça tartışmaya başladılar. Ülkenin paylaşılan en temel değerleri vatanseverlik, aile, evlilik tartışılmaya başlandı. Sonuçta büyük bir karmaşa ve sosyal benzeşimsizlik dönemi yaşandı. O günlerle bugünler arasında iki büyük fark var. Birincisi 80'li yılların çocukları değerlerini ifade etmek için yeni ve daha olumlu yollar buldular. 60'lı yıllarda özgürlük, uyuşturucu kullanmak ve saç uzatmaktı. Ama şimdi yani 80'lerde kendi işine sahip olmak ve yaşamını denetleyebilmek aynı sonucu elde etmenin en etkin yolu olarak görülüyor. Diğer farklılıksa değerlerin değişmesidir. Amerikan değerlerinin son 25 yılını incelersek, hiçbir değer setinin diğerinden daha başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bunun yerine devamlı değişen değerler göze çarpar. Kimi yerlerde eski değerlere bağlı kalınmış, vatanseverlik, aile yaşantısı gibi, kimilerinde ise 60'lı yılların değerlerinin yeni uyarlamaları kullanılmıştır. Biz daha toleranslıyız. Kadın hakları için, azınlıklar için, tatminkar çalışma koşulları için hep farklı değerlere sahibiz. Burada hepimiz için çok faydalı bir ders vardır. O da değerlerin ve insanların değişebileceğidir. Ancak nefes almayan insanlar değişmezler. Önemli olan bu durumu anlamak ve ona ayak uydurmaktır. Tek bir isteğe bağlı kalıp onu elde ettiklerinde artık mevcut değerlerinin uygun olmadığını anlayan insanlar örneğini hatırlayın. Birçoklarımız birçok kez bu durumla karşılaşır. Bunu engellemenin yolu değerlerimizi ve bunlardan doğan kendimizi kanıtlama yordamlarımızı iyice kavramaktır. Hepimiz bir miktar benzeşimsizlik içinde yaşarız. Bu insan olmanın belirsizliğinin bir parçasıdır. Aynen 60'larda toplumların değişmesi gibi insanlar da değişir. Ama değişmenin ne olduğunu bilirsek daha kolay ayak uydurur ve elimizden gelen değişiklikleri ortaya koyarız. Benzeşimsizlik hisseder ve olanları anlayamazsak uygun olmayan davranışlar içine gireriz. İçkiye, sigaraya alışır ya da farkında olmadan hayal kırıklıkları üretmeye başlarız. Bu nedenle ikilemleri çözümlemenin ilk adımı onları anlamaktır. Asıl başarı formülü burada da diğer alanlarda olduğu gibi geçerliliğini korur. Ne istediğinizi, temel değerlerinizi ve değerler hiyerarşinizi bilmelisiniz. Eyleme geçmek zorundasınız. Ne elde ettiğinizi anlamak için duyusal keskinliğinizi arttırmalı ve değişim için gerekli esnekliği göstermelisiniz. Şimdiki davranışlarınız değerlerinizle uyuşmuyorsa, ikilemleri çözümlemek için onlarda bir takım düzeltmeler yapmanız gerekir. İncelemeye değer bir nokta daha var. Her an hepimizin modelleme yaptığını hatırlayın. Çocuklarımız, çalışanlarımız, iş çevremiz değişik şekillerde sürekli olarak bizi modellemektedir. Etkili model olmada, güçlü değerlere ve benzeşimli davranışlara sahip olmaktan daha önemli bir şey yoktur. Modelleme önemlidir ama değerler daha da önemlidir. Sözünüze çok bağlıysanız ve hayatınız mutsuz ve çelişkili görünüyorsa, sizi modelleyenler mutsuzluk ve çelişki ile sözüne bağlılığı bağdaştıracaklardır. Sözünüze bağlıysanız ve hayatınız mutlu ve eğlenceli ise, sözüne bağlılık, mutluluk ve eğlenceyi bağdaştıran benzeşimli bir modelsiniz demektir. Hayatınız boyunca sizi en çok etkileyen insanları düşünün. Şansınız onların en etkili, en uyumlu modeller olmasıydı. Onlar değerleri ve hareketleriyle başarının en canlı, en göze batan başarılı modelleridir. Tarihteki en önemli modelleme güçleri, değerler üzerinde çok duran kutsal kitaplardır. Anlattıkları hikayeler, tanımladıkları durumlar, bu değerlere önem veren insanların hayatlarını zenginleştirecek modellerdir. Bir kişinin değerlerini keşfetmek, basit olarak onun için neyin en önemli olduğunu, neyin önemli olmadığını anlamaktır. Bunu bilmekle yalnız karşınızdakinin değil, kendi ihtiyaçlarınızın da farkına varırsınız. Bir sonraki bölümde kitapta incelediğimiz konuları uygulayabilmek için kullanmamız gereken 5 kavram üzerinde duracağız. Ben bunlara zenginliğin ve mutluluğun 5 anahtarı adını verdim. Bölüm 19. Zenginlik ve mutluluğun 5 anahtarı. İnsan çevrenin değil, çevre insanın yaratısıdır. Benjamin Disraeli. Artık yaşamınızın mutlak sorumluluğunu yüklenebilmek için gerekli kaynaklara sahipsiniz. İç temsilinizi şekillendirme, başarı ve gücü sağlayacak durumları elde etme yeteneğine sahipsiniz. Fakat yeteneğe sahip olmakla yeteneği kullanmak her zaman aynı anlama gelmez. Kişileri belirli zamanlarda tekrar beceriksiz duruma sokan kesin deneyimler vardır. Yollardaki virajlar, nehirlerdeki girdaplar zaman zaman bizi tekrar tuzağa düşürür. Kişilerin tüm yapabileceklerine tutarlı bir şekilde engel olan deneyimler vardır. Bu bölümde size tehlikelerin nerede olduğunu gösterecek bir harita ve tehlikeden kurtulmak için gerekli olan bilgiyi vermek istiyorum. Ben bunlara zenginlik ve mutluluğun 5 anahtarı adını verdim. Şimdi sahip olduğunuz tüm yetenekleri kullanmak ve olabileceklerinizin hepsini olmak istiyorsanız bu anahtarları anlamak zorundasınız. Kararlıysanız ve anahtarları uyumlu bir şekilde kullanabilirseniz yaşamınız sürekli başarılarla dolu olacaktır. Kısa bir süre önce Boston'daydım. Bir akşam seminerinden sonra gece yarısı Copley Meydanı'nda dolaşıyordum. Eski Amerikan evlerinden gökdelenlere kadar çeşitli yapılardaki binaları incelerken bir adamın yalpalayarak bana doğru geldiğini fark ettim. Haftalardır sokakta uyumuş gibi görünüyordu. Sanki aylardır tıraş olmamıştı ve etrafa alkol kokuları yayıyordu. Adamın benden para isteyeceğini anladım. Haklı olarak öyle düşündüğünüz için adamı kendinize doğru çektiniz diyeceksiniz. Her neyse adam yaklaştı ve "Bayım, bir çeyrek dolar borç verir misin?" dedi. Önce adamın davranışını ödüllendirmeyi isteyip istemediğimi düşündüm. Sonra onu üzmemeye karar verdim. Benim için bir çeyrek dolar eksik ya da fazla olmuş fark etmezdi. Sonunda ona bir ders verme girişiminde bulunmaya karar verdim. Bir çeyrek mi? Yani bütün istediğin sadece bir çeyrek dolar mı dedim. Evet, sadece bir çeyrek diye cevap verdi. Ben de cebimden bir çeyrek dolar çıkardım ve hayat sana istediğin her miktardaki parayı verecektir dedim. Şaşırmış bir ifadeyle suratıma baktı ve sonra uzaklaştı. Adamın uzaklaşışını izlerken başarılı olanlarla başarısızlar arasındaki farkları düşünmeye başladım. Onunla benim aramda ne gibi farklar vardı? Niçin benim yaşamım neşe dolu ve istediğimi istediğim zaman yapabiliyorum, istediğim yere istediğim zaman gidebiliyorum, istediğim kişiyle istediğim kadar beraber olabiliyorum? O belki 60 yaşında ve sokaklarda çeyrek dolar dilenerek yaşıyor. Tanrı bana, Robin, sen çok iyisin, öyleyse hayal ettiğin yaşamı yaşayacaksın mı dedi. Sanmıyorum. Birileri bana çok büyük kaynaklar ya da üstünlükler mi hediye etti? Sanmıyorum. Bir zamanlar ben de aşağı yukarı onunki kadar kötü durumdaydım. Ama ben onun kadar çok içmedim ve sokaklarda uyumadım. Sanırım farkın bir kısmı bu adama verdiğim cevapta var. Yani ne isterseniz yaşam size verecektir. Bir çeyrek dolar isterseniz yaşam size o kadarını verecektir. Yaşam sevinci ve başarı isterseniz yaşam size onu verecektir. Şimdiye kadar yaptığım çalışmalar bana durum ve davranışlarımızı değiştirebilirsek her şeyi değiştirebileceğimizi öğretti. Yaşamdan ne isteyebileceğinizi ve onu elde ettiğinizden nasıl emin olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Daha sonraki aylarda sokakta rastladığım insanlara hep yaşamlarını ve bu duruma nasıl ulaştıklarını sordum. Yaşamda benzer güçlüklerle uğraşmak zorunda olduğumuzu fark etmeye başladım. Fark onlarla başa çıkma yordamlarındaydı. Kullandığınız kelimeler nasıl yaşayacağınızı belirlerler. Yunan atasözü. Başarıya giden yolda trafik işareti olarak kullanılabilecek 5 ilkeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlar sihirli ya da çok karmaşık ilkeler değildir. Fakat bu ilkelere mutlaka uyulması gerekir. Onların kullanımında ustalaşırsanız yapabileceğiniz işler üzerindeki sınır kalkacaktır. Onları kullanmazsanız atlayabileceğiniz yüksekliğe çoktan sınır koymuşsunuz demektir. Olumlu olmak ve pozitif düşünmek başlangıçtır. Fakat cevabın tümü değildir. Disiplinsiz olumluluk sulanmanın başlangıcıdır. Disiplinli olumluluk ise harikalar yaratır. Zenginlik ve mutluluğu sağlamanın anahtarları aşağıda açıklanmıştır. Engellerle nasıl başa çıkılacağını öğrenmelisiniz. Olabileceklerinizin hepsini olmak, yapabileceklerinizin hepsini yapmak, işitebileceklerinizin hepsini işitmek, görebileceklerinizin hepsini görmek istiyorsanız, engellerle nasıl başa çıkılması gerektiğini öğrenmek zorundasınız. Engeller her an hayallerinizi yıkabilir. Engeller pozitif tutumları negatife, güçlü durumları aciz duruma sokabilir. Negatif tutumun yaptığı en kötü şey kişisel disiplini yok etmesidir. Kişisel disiplin kaybolduğunda istediğiniz sonuçlar da kaybolur. Bu nedenle uzun dönemli başarıyı garantilemek için engellerinizi nasıl disipline edeceğinizi öğrenmelisiniz. İzninizle size bazı şeyler anlatmak istiyorum. Başarının anahtarı yoğun engellemedir. Büyük başarıları incelerseniz hemen hemen hepsinin başarıya giden yolda yoğun engellemelerle karşılaştığını göreceksiniz. Size bunun tersini her kim söylerse bilin ki o başarmanın ne demek olduğunu bilmiyordur. İki tür insan vardır. Engellemelerle başa çıkanlar ve engellemelerle başa çıkmak isteyenler. Federal Express adında küçük bir taşıma şirketi vardı. Şirketin kurucusu Fred Smith sayılamayacak kadar engelleme ile karşılaşmasına rağmen şirketini milyarlarca dolarlık bir şirket haline getirmeyi başardı. Sahip olduğu tüm parasıyla şirketi kurduğu zaman yaklaşık olarak sadece 150 paket taşımayı planlıyordu. O 16 paket taşıdığında aynı sektördeki diğer şirketlerden 5'i birer işçisini işten çıkardı. Bu andan itibaren işler kötü gitmeye başladı. İşçiler çeklerini kendilerine en uygun gelen ilk yerde hemen bozdurmaya çalışıyorlardı. Çünkü çekleri karşılayacak kadar nakit para yoktu. Birçok kez planları bozulma sürecine girdi ve bazen işini sürdürebilmesi için mutlaka belirli bir miktarda satış yapmak zorunda kalıyordu. Bu şirket şimdi milyarlarca dolarlık cirosu olan bir şirkettir. Bunun bir tek nedeni vardır, o da Fred Smith'in engelleme üstüne engelleme ile başa çıkma yeteneğine sahip olmasıdır. Engellemelerle başa çıkabilen insanlar ödüllendirilirler. Eğer iflas etmişseniz muhtemelen bunun nedeni çok fazla engelleme ile başa çıkamamanız yüzündendir. İflas ettim çünkü çok fazla engelleme ile karşılaştım derseniz geri adım attınız demektir. Daha çok engelleme ile başa çıksaydınız zengin olurdunuz. Parasal açıdan iyi durumda olanlarla olmayanlar arasındaki en önemli fark engellemelerle başa çıkma yöntemlerinden kaynaklanır. Fakirlerin çok fazla engellemeye sahip olmadıklarını söyleyecek kadar katı yürekli değilim. Sadece zengin olmanın yolunun başarıya ulaşıncaya kadar engellemelerin üstüne gitmekten geçtiğini anlatmaya çalışıyorum. Genellikle insanlar zenginlerin problemlerinin olmadığını sanırlar. Biraz daha dikkat etseler zenginlerin daha çok problemlerinin olduğunu görecekler. Onlar sadece yeni stratejiler ve alternatifler yaratarak bu problemlerle nasıl başa çıkılabileceğini biliyorlar. Zengin olmak sadece çok paraya sahip olmak demek değildir. Zengin bir ilişki daha çok problem ve daha çok zorluk demektir. Herhangi bir problemle karşılaşmak istemiyorsanız böyle bir ilişkiye girmeyiniz. İşte ilişkide, yaşamda, büyük başarıya giden her yolda çok fazla engelleme vardır. En uygun performans tekniklerinin bize en büyük hediyesi etkin bir şekilde engelleme ile nasıl başa çıkılacağını öğretmesidir. Sizi engelleyen herhangi bir şeyi ele alınız ve bununla ilgili olarak sizi heyecanlandıracak bir program yapınız. SDP gibi araçlar sadece olumlu düşünme değildir. Olumlu düşünmedeki sorun, o ana kadar üzerinde düşünülen konuda eyleme geçmek için genellikle geç kalınmasıdır. SDP size gerilimleri fırsata dönüştürecek bir yol sunmaktadır. Sizi çöküntüye uğratan herhangi bir imajın nasıl silineceğini ya da nasıl coşku sağlayacak bir imaja dönüştürüleceğini öğrenmiş bulunuyorsunuz. Bunu yapmak zor bir iş değildir. Nasıl yapılacağını zaten öğrenmiş durumdasınız. Gerilimle başa çıkmanın iki yolu vardır. Birincisi küçük şeylere iltifat etmemektir. İkincisi ise her şey küçüktür. Tüm başarılı insanlar başarının engellemenin öbür tarafında filiz verdiğini bilirler. Maalesef bazı insanlar öbür tarafa geçmezler. Amaçlarını gerçekleştiremeyenler engellemeler karşısında yılanlardır. Onlar istediklerine ulaşabilmeleri için atmaları gereken adımlara, engellemelerin engel olmasına izin verirler. Bu yolda engellemeleri yararak ilerleyeceksiniz. Her geri adım bir başarısızlık değil, sizi amacınıza götürecek yolda daha fazla bilgi veren bir geri beslemedir. Böylece daha ileriye gitmek için gerekli bilgileri sağlamış olacaksınız. Bu deneyimi yaşamamış başarılı bir insan bulabileceğinizden şüpheliyim. Reddedilme ile nasıl başa çıkılacağını öğrenmelisiniz. Bu ilke ikinci anahtarımızdır. Seminerlerimde bu anahtarı söylediğimde odadaki fizyolojinin değiştiğini hissedebiliyorum. Dilde insanı hayır kelimesinden daha çok inciten başka bir kelime var mıdır? Bir satış elemanıysanız 100 bin dolarlık satış yapmakla 25 bin dolarlık satış yapmak arasındaki fark nedir? Aradaki temel fark sizi eyleme geçmekten alıkoyan korkuyu yenmek için reddedilme ile nasıl başa çıkılacağını öğrenmektir. En iyi satıcılar en çok reddedilenlerdir. Onlar hayır kelimesini, evet kelimesini duyabilmek için bir dürtü olarak kullanırlar. Bizim kültürümüzde insanların karşılaştığı en büyük zorluk, hayır kelimesiyle nasıl başa çıkılacağını bilmemektir. Daha önce sorduğum soruyu hatırlayın. Başarısızlığa uğramayacağınızı bilseydiniz ne yapardınız? Bu soruyu şimdi düşünün. Başarısız olmayacağınızı bilmek sizin davranışlarınızı değiştirmeyecek midir? Bu da sizin istediğiniz şekilde davranmanıza neden olmaz mı? Öyleyse sizi bundan alakoyan nedir? Hayır kelimesidir. Başarılı olmak için reddedilmenin üstesinden nasıl gelineceğini bilmek zorundasınız. Reddedilmeyi bütünüyle yok etmenin yollarını öğrenin. Bir zamanlar bir yüksek atlayıcı ile birlikte çalışmıştım. Olimpiyatlarda yarışan bir atlet olmasına rağmen artık en iyi derecesinin üzerine çıkamayacağına inanıyordu. Onu atlayış yaparken seyrettiğimde bu sorununu hemen kavradım. Çıtayı düşürdüğü zaman bütün duygularının altüst olduğundan emindim. Çıtanın her düşüşü durumu biraz daha kötüleştiriyordu. Hemen yanıma çağırdım ve benimle çalışmak istiyorsa aynı şeyi bir daha asla tekrar etmemesini söyledim. Her şeyi bir başarısızlık olarak görüyordu. Atlayış yapmadan önce beynine ne kadar başarısızlık mesajı varsa gönderiyordu. Her atlayışında kendisine başarı getirecek becerikli durumun yerine başarısızlıkla daha çok ilgileniyordu. Ona çıtayı tekrar düşürürse kendi kendisine şaşırmasını söyledim. Ahlayıp puhlamak bir diğer başarısızlığı getirecektir. O kendisini tekrar becerikli duruma sokmalı ve ikinci denemesini bu durumdayken yapmalıdır. İlk üç atlayışındaki derecesi son iki yılda yaptığı derecelerden daha iyi olmuştu. O da çok büyük bir değişiklik değildi. Elde ettiği dereceler arasındaki fark sadece %10'du. Farklılık yükseklikte değil performanstaydı. Bu şekildeki küçük değişiklikler yaşamınızın kalitesini büyük oranda artırabilir. Rambo ismini hiç duydunuz mu? Sylvester Stallone. Artistlik bürosuna başvurduğunda, "Hey, sen tam bizim aradığımız insansın. Hemen gel sana bir filmde rol verelim mi?" dediler sanıyorsunuz. Hayır, Sylvester Stallone başarıya ulaşıncaya kadar red üstüne red cevaplarına dayanma gücü gösterdi. O işe başladığında binden fazla red cevabıyla karşılaştı. O New York'ta bulabildiği tüm artistlik bürolarına başvurdu ve hepsinden hayır cevabı aldı. Fakat o zorlamaya, denemeye devam etti ve sonunda Rocky filmini yaptı. O 1000 kez hayır cevabı almasına rağmen 1001. kapıyı çalma cesaretini göstermişti. Siz ne kadar hayır cevabına dayanabilirsiniz? Size çekici gelen birisiyle kaç kez konuşmak istediniz ve sonra hayır kelimesini duymaktan korktuğunuz için vazgeçtiniz? Kaçınız reddedilme korkusuyla yapmak istediği şeyleri yapmaktan vazgeçtiniz? Bunu ne kadar büyük bir delilik olduğunu düşününüz. Hayır kelimesi yüzünden kendinizi nasıl sınırladığınızı düşünün. Kelimenin kendisinin herhangi bir gücü yoktur. Derinizi yüzemez, gücünüzü elinizden alamaz. Onun gücü sizin onu temsil ediş şeklinizden, yarattığınız sınırlamalardan gelmektedir. Sınırlı düşünceler de sınırlı yaşamları yaratır. Bu nedenle beyninizi kullanmayı öğrendiğinizde, reddedilmeyle nasıl başa çıkılabileceğini de öğrenebilirsiniz. Hatta hayır kelimesini kendiniz için bir güven kaynağı şekline dönüştürebilirsiniz. Her reddedilmeyi yararlanılması gereken bir fırsata dönüştürebilirsiniz. Telefonla satış yapıyorsanız telefona uzanmak reddedilme korkusu yerine sizde bir coşku yaratmalıdır. Başarının engellemenin öbür tarafında yattığını hatırlayınız. Engelleme ile karşılaşmayan gerçek bir başarı yoktur. Ne kadar çok reddedilirseniz o kadar çok iyi, o kadar bilgili ve istediğiniz sonuca o kadar çok yakın olursunuz. Bundan sonra sizi reddeden kişiyi kucaklamalısınız. Bu onun fizyolojisini değiştirecektir. Hayırları kucaklamaya dönüştürün. Reddedilme ile başa çıkmayı öğrenirseniz istediğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Parasızlığın baskısıyla başa çıkmayı öğrenmelisiniz. İşte mutluluk ve zenginliğin üçüncü ilkesi. Mecburi yön sadece finansal, parasal baskı değildir, hiç paraya sahip olmamaktır. Birçok kimseyi tahrip eden çok çeşitli finansal baskılar vardır. Onlar açgözlülük, haset, hile ve paranoya yaratabilir.